Kitap adı Temel Bilgi Teknolojileri, ünite 1 Bilgisayar Donanımı ve Hata Bulma. Yazarlar: Profesör Doktor Kürşat Çağıltay, Yardımcı Doçent Doktor Türkan Karakuş, Yardımcı Doçent Doktor Engin Kurşun, Editör Yardımcı Doçent Doktor Özgür Yılmazel. Amaçlarımız: bu üniteyi tamamladıktan sonra bilgisayar türleri hakkında bilgi sahibi olacak, bilgisayarın iç ve dış birimlerini ayırt edebilecek, bilgisayarın iç ve dış birimlerini tanımlayabilecek, bilgisayarın giriş ve çıkış birimlerini ayırt edebilecek, bilgisayarın giriş ve çıkış birimlerini tanımlayabilecek, bilgisayar ile ilgili temel bazı sorunları çözümleyebilecek ve çözebileceksiniz. Anahtar kavramlar: donanım, giriş birimleri, çıkış birimleri, depolama birimleri, anakart, donanım hataları içindekiler, bilgisayar türleri, bilgisayarı oluşturan temel donanım parçaları, giriş birimleri, çıkış birimleri, depolama birimleri, sık karşılaşılan donanım hataları ve çözümleme. Konu anlatımı başlıyor. Bilgisayar türleri: elektronik devrelerden oluşan, bilgiyi işleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adlandırılabilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinaları, dizüstü bilgisayarlar ve otomobillerde kullanılan beyinlerin hepsi birer bilgisayardır. Daha özel anlamda bilgisayar, kişisel kullanıma yönelik ev, iş bilgisayarları ve giderek yaygınlaşan mobil bilgisayarları kapsamaktadır. Ev ve iş yerinde farklı kullanım amaçlarına hizmet eden pek çok farklı bilgisayar türü bulunmaktadır. Bunları sunucu bilgisayarlar, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve avuç içi bilgisayarlar olmak üzere gruplamak mümkündür. Bu bölümde bu bilgisayar türlerine ait bazı temel ayrıntılara yer verilecektir. Sunucu bilgisayarlar: sunucu bilgisayarları normal bilgisayarlardan ayıran en önemli iki özellik donanım ve yazılımlarıdır. Sunucu bilgisayarlar, büyük miktarda veri işleyen ve aktaran bilgisayarlardır. Sunucu bilgisayarlar aynı anda binlerce, hatta milyonlarca kişiye hizmet verebilirler. Bu sebeple daha güçlü bir donanıma sahiptirler. Bunun dışında daha küçük çaplı işler için herhangi bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayarda sunucu olarak kullanılabilir. Sunucu bilgisayardan bilgi alışverişi yapan bilgisayarlar sistemci olarak adlandırılır. Örneğin, bir bankacılık sitesine bağlandığınızda sizin bilgisayarınız istemciyken bankanın sistemi sunucu durumundadır. Günümüzde sunucu bilgisayarlar yoğun bir istemci trafiğine sahip olduğundan, işlemciden belleğe tüm birimler kişisel bilgisayarların yüzlerce katı kapasiteye sahip olurlar. Örneğin, depolama birimleri onlarca terabayt, hafızaları yüzlerce gigabayt ile ifade edilir. Sunucu bilgisayarlar çoğunlukla kişisel bilgisayarların aksine bir soğutucu ve güç kaynağı bulunan bir odada muhafaza edilirler ve bu bilgisayarlara fiziksel erişimler kısıtlanmıştır. Daha çok uzaktan bağlantı yöntemi ile yönetilirler. Sunucularda kullanılan yazılımlar da kişisel bilgisayarlardan farklıdır. Temel giriş çıkış işlemleri normal bir bilgisayarla aynıken sunucu amaçlı işletim sistemleri daha büyük kapasiteli donanımları çalıştıracak şekilde tasarlanır. Örneğin, normal bir işletim sistemi bir birim hafıza RAM desteklerken sunucu sistemleri yüzlerce binlerce birim miktarında RAM'i kontrol edebilir. Aynı şekilde 4 ya da 8 işlemciye kadar destekleyen kişisel bilgisayarlara ait işletim sistemleri varken sunucu sistemlerinde bu kapasite yüzlerce binlerce işlemciye ifade edilebilir. Sunucu bilgisayarlar ile kullanım amacına göre işletim sistemlerinin parçası olarak ya da ek programlarla bir takım hizmet yayınları yapılır. Hatta bazı sunucular hemen hiçbir ek program barındırmaz ve sadece özel amaçlı olarak hizmet verirler. Örneğin veri tabanı sunucuları, kurulan işletim sistemine eklenen bir veri tabanı sunucu programı, SQL Server, Oracle, MySQL gibi veri tabanı yönetim sistemleri ile sadece bu amaçla hizmet verir. İnternet üzerinden alışveriş yapılan sitelere ait veri tabanları, bankacılık ya da e-posta hizmeti veren Gmail, Yahoo gibi servisler veri tabanı sunucu programlarına ihtiyaç duyarlar. Yine web sunucuları da sadece belirli bir internet sitesine ait, bazen birden fazla da olabilir. Dosya ve verilerin saklanması ve istemcilere ulaştırılması hizmetini verirler. Masaüstü bilgisayarlar ekran, kasa ve diğer çevre birimlerden oluşan masaüstü bilgisayarların geçmişi 30 yıldan fazla bir süreyi kapsar. Masaüstü bilgisayarlar ilk zamanlarda büyük tüplü ekranlarla kullanılırken şimdi çoğunlukla büyük düz ekranlara LCD geçilmiştir. İlk zamanlarda kullanılan az kapasiteli ama büyük kasa yapısına sahip bilgisayarların yerini günümüzde yüksek hızlı işlemcili terabyte ölçüsünde disk kapasiteli ama daha küçük kasalar alırken birçok çevre donanımı ile birlikte gelen kamera, tarayıcı, ses araçları, masaüstü bilgisayarlar kullanıcılardan hala büyük talep görmektedir. Bunun en önemli nedeni öncelikle fiyat olarak benzer donanımlı dizüstü bilgisayarlardan daha uygun olması, parça değişiminin kolayca yapılabilmesi, kullanıcıların kendi tercihlerine göre parçaları birleştirilebilmesi ve bu şekilde kapasitesinin ihtiyaca göre artırılıp daha uzun süre kullanılabilmesidir. Ayrıca oyun oynamak ya da 3 boyutlu tasarım yapmak gibi yoğun işlemci kullanımı gerektiren programları kullanan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak bakımından da masaüstü bilgisayarlar tercih edilmektedir. Çünkü bu tür kullanımlarda bilgisayarlar çok ısınır ve iyi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyarlar. Masaüstü bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlara göre çok daha iyi bir soğutma sistemine sahiptirler. Dizüstü bilgisayarlar, laptop, notebook, kişisel bilgisayarların son dönemde en çok karşımıza çıkan türü dizüstü bilgisayarlardır. İnsanların her yerde kullanma ihtiyaçlarına cevap vermek için üretilen bu cihazlar masaüstü bilgisayarların hemen hemen tüm yeteneklerine sahiptirler. Ancak masaüstü bilgisayarlara göre çok daha hafif ve küçük boyuttadırlar. Veri taşıma hız ve kapasitelerinin artması ile masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bazı donanımlar dizüstü bilgisayarlar için önemsiz hale gelmiştir. Örneğin, günümüzde dizüstü bilgisayarlarda disket sürücüler hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Bu donanım eksiklikleri hem dizüstü bilgisayarların boyutlarının küçük olmasından hem de farklı veri aktarma araçları kullanılmasından dolayıdır. Bugün her dizüstü bilgisayarda kablosuz ağ ve Bluetooth bağlantı araçları mevcuttur ve fiziksel bir veri aktarma aracına olan bağımlılık azalmıştır. Netbooklar bir tür dizüstü bilgisayar türü olan netbook'ta sık seyahat eden kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarla aynı işletim sistemlerini kullanabilen netbookların en önemli özellikleri ekran boyutlarının 7 ile 11 inç arasında küçük boyutlu olması, anakartla bütünleşik ve düşük düzeyde enerji harcayan atom işlemcilere sahip olması ve ekran boyutu nedeniyle pil ömrünün normal dizüstü bilgisayara göre uzun olmasıdır. Ayrıca, boyutu nedeniyle netbooklarda CD/DVD sürücüleri de bulunmamaktadır. Genellikle internete girmek, ofis programlarını kullanmak ve sunum yapmak için idealdirler. Tablet bilgisayarlar kendine özgü kaleme ya da parmak ile kontrol edilebilen, dizüstü bilgisayarlar gibi bir harici klavyeye sahip olmayıp, dijital bir klavye ile veri girişi yapılabilen bir tür taşınabilir bilgisayarlardır. Harici bir klavye olmadığından tabletlerde sadece bir ekran bulunmaktadır. Günümüzde dokunmatik ekranlı cep telefonları da bir tür tablet bilgisayar olarak tanımlanabilir. Tablet bilgisayarlarda masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri kullanılmaz. Cep telefonlarının kullandığı Android gibi işletim sistemleri kullanılabilir. Tablet bilgisayarlar öncelikle video izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak, e-kitap okumak ve interneti kullanmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların isteklerine göre birçok küçük uygulama da tabletlerde kullanılabilir. Ancak, tablet bilgisayarlar dizüstü bilgisayarlara göre çok daha az kapasiteli ve yavaştırlar. Tablet bilgisayarlarda, netbooklarda olduğu gibi CD/DVD sürücü de bulunmamaktadır. Akıllı telefonlardan önce hareket halinde bilgisayar kullanma ihtiyacına cevap olarak avuç içi bilgisayarlar piyasaya sürülmüştür. Türkçe kişisel dijital asistan anlamına gelen TDA olarak da bilinen bu cihazlar, randevu oluşturmak, telefon ve e-posta adreslerini tutmak, basit oyunları oynamak gibi genellikle daha kişisel işlemler için kullanılmaktaydılar. Günümüzde akıllı cep telefonları avuç içi bilgisayarların yaptığı tüm işlemleri yapabildiğinden artık avuç içi bilgisayarlara olan talep azalmıştır. Akıllı telefon bir cep telefonunun tüm fonksiyonlarına sahip olmakla birlikte kendisine özgü ileri düzey bir işletim sistemine sahiptir. Günümüzde akıllı telefonlar ekranlarının izin verdiği ölçüde bir tablet bilgisayardan farksızdır. Akıllı telefonlar iletişime görsellik katarken aynı zamanda kullanıcıların 3G internete bağlanmalarını, video izlemelerini, oyun oynamalarını sağlamakta ve daha birçok küçük uygulama ile farklı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bilgisayarı oluşturan temel donanım parçaları anakart. Bir bilgisayarın tüm donanımları anakart üzerinden birbiri ile iletişim sağlar. Anakartlar hem bu donanımları üzerinde barındırır hem de aralarında bir köprü görevi görür. İşlemci yuvası, RAM bellek takılması için DRAM yuvası, ses, ekran, video kartları için PCIe slotları anakart üzerindedir ve bu donanımlar doğrudan anakarta takılırlar. Anakarta güç kaynağından gelen elektrik akımı buradan adı geçen donanımlara ulaşır. Bunun dışında anakarta takılı olmayıp veri kablosu ile anakarta bağlantısı olan sabit disk VCD, DVD-ROM gibi donanımlar vardır. Bu depolama aygıtlarının veri kabloları ıhde bağlantı yuvasına takılırlar. Bunlar elektrik akımını doğrudan güç kaynağından alırlar. Kasanın önünde yanan ışıklar, açma kapama, yeniden başlatma düğmeleri ve USB girişleri kablolar sayesinde anakarta bağlıdır. Ayrıca anakartın üzerinde kasanın dış tarafından görülebilecek şekilde USB girişleri de mevcuttur. Aşağıda şekil 5'te anakart üzerindeki temel birimler görülmektedir. Anakartlar, üzerinde BIOS ve BIOS pili denilen bileşenleri barındırır. BIOS bilgisayarın sabit hafızasıdır. Pil ile bu hafızadaki varsayılan ayarlar ve saat bilgisi sürekli güncel tutulur. Bu hafızada bilgisayar ilk açıldığında ne yapılacağı bilgisi bulunur. Açılışın hangi donanım üzerinden yapılacağı gibi ayarlar buradan yapılır. Açma düğmesine bastığınızda işlemci anakartın sağladığı BIOS sistemi ile çalışmaya başlar. Bu aslında bilgisayarın çalıştıracağı asıl işletim sisteminden önce çalıştırdığı basit bir işletim sistemidir. Bilgisayarda bundan önce çalışan bir sistem yoktur. Daha sonra BIOS'taki bilgiye göre açılışa devam edilir. Eğer sistem kurulu ise sabit disk üzerindeki kurulu işletim sistemi devreye girer. Bir anakartın kapasitesini anakartın veri yola hızları belirler. İşlemci ile diğer birimler arası iletişim hızı ne kadar yüksek ise bilgisayar performansı da o denli iyi olacaktır. Bu nedenle anakart ve esas işlemcinin veri yola hızları yönünden uyumlu olması gerekir. Ayrıca anakartın üzerindeki bellek yuvalarının sayısı RAM kapasitesini belirlemede önemli rol oynar. İşlemci işlemciler Anakart üzerinde sürekli olarak donanımlardan biri sinyali alan ve veren bir konumdadır. Verileri bu donanımlardan alıp işledikten sonra yazmak için sabit diske, ses bilgisi olarak ses kartına, görüntü olarak ekran kartına verileri gönderir. İşlemcinin temel ögeleri çekirdek, kontrol birimi, veri yolları ve ön bellektir. Aşağıdaki şekil 6'da işlemcinin iç yapısı ile çevre birimler arasındaki bağlantısı gösterilmiştir. Ön bellek, işlemcinin kendine ait RAM belleği olarak düşünülebilir. İşlenmiş bir veri tekrar RAM belleğe gönderilse de bu verilere işlemci daha sonra yine ihtiyaç duyabilir. Bu sırada veriyi tekrar RAM'dan almak zaman gerektirdiğinden bunun yerine bu veriler işlemcinin ön belleğinde saklanır. Çekirdek, aritmetik işlem birimi ağı, kaydediciler ve sayaçları kapsar. Aritmetik işlem birimi ise işlemcinin işlemcisi ya da asıl işlemci kısmı olarak düşünülebilir. Burada temel matematiksel işlemlerden türemiş binlerce işlem ve komut işlenmektedir. Çekirdek hızı, işlemcinin hızını belirleyen en önemli etkendir. Son zamanlarda bilgisayarlarda çift çekirdekli ya da çok çekirdekli işlemcilerin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Aslında her bir çekirdek farklı bir işlemcinin aynı işlemci modülünde yer aldığını ifade eder. Kontrol birimi komutların çözümlendiği kısımdır. Bu birimde ayrıca işlemci içindeki tüm birimlerin eş zamanlı ve uyumlu şekilde çalışması için kontrol sinyalleri üretilir. Veri yolları hem işlemcinin içinde hem de işlemci ile anakarttaki diğer birimler arasındaki iletişimi sağlayan iletken yolları ifade eder. İşlemcide veri yolu 32 bit, 64 bit veya 128 bit gibi birimlerle ifade edilir. Örneğin, 64 bit olan işlemcilerde tek seferde 64 bitlik veri bir yerden bir yere aktarılmaktadır. İşlemci alınırken belirtilen hertz değeri ise işlemcinin saniyede kaç işlem yaptığını belirtmektedir. Örneğin 64 bit eksi 800 MHz hızlı bir işlemci bir saniyede 64 bit 8 byte bilgiyi 800 milyon kez işlemektedir. RAM bellek, RAM bellek. Verilerin bilgisayar açık olduğu ve ihtiyaç duyulduğu sürece tutulduğu bellek birimidir. Bilgisayar her veriyi sadece sabit diskten alıyor olsaydı bu bilgisayarın oldukça yavaşlamasına neden olurdu. Örneğin, gün boyunca ofisinde belirli dosyalarla çalışacak olan bir kişi dosya her gerektiğinde kalkıp dosyayı rafından alıp kısa süreli olarak belirli bir dosyaya bakmadığı anda geri rafa koyarsa gün boyunca tekrar tekrar raf ile masa arasında gidip gelmesi gerekir. Ancak bu kişi bu dosyaları gün boyunca masasında tutarsa çok fazla çaba harcamasına gerek kalmaz. Burada RAM bellek bu örnekteki masanın yerini tutmaktadır. Dosyaların gerekli olduğu anlar ise bilgisayarda o dosyaların açık olduğu sürece belirtir. Dosyalar kapandığında sabit diske kaydedilir ve çalışılacak diğer dosyalara yer açmak için RAM bellekten silinirler. RAM belleğin kapasitesi byte cinsinden ifade edilir. ROM bellek ise kullanıcı tarafından da değiştirilemeyen ve üzerinden veri silinemeyen bir bellek türüdür. Bu bellek, bilgisayarın ilk açılışında gerekli olan bilgileri üzerinde barındırır. Bilgisayar ilk açılırken ROM'un görevi bütün komutları kontrol etmek, CMOS, BIOS ayarlarının kaydedildiği bir yonga sayesinde BIOS'u açmak, BIOS komutlarını yerine getirmek ve son olarak işletim sistemini açmayı sağlayan komutları yerine getirmektir. Kullanıcılar hiçbir şekilde ROM belleğin içeriğini değiştiremez. Ancak son zamanlarda çok özel tekniklerle ROM bellek içeriği değiştirilebilmektedir. Sabit disk verilerin kalıcı olarak saklandığı birime sabit disk hard disk denir. İşletim sistemi ve bilgisayarda kullanılan programlar sabit disk üzerinde kuruludur. Sabit diskler manyetik yüzeylerden oluşur ve veriler bu ince yüzeylerin üzerine elektronik olarak yazılır. Yüzey sayısı arttıkça sabit disk kapasitesi de artar. Disklerin asıl malzemesi manyetik özelliği olmayan cam veya alüminyum gibi malzemelerken yüzeyi manyetik özellikli malzeme ile kaplanır. Sabit disk üzerine yazma mıknatıslanma yoluyla olur. Diskler ortalarında geçen bir mille birbirlerine bağlıdırlar. Bu mil tüm diskleri aynı anda aynı hızda döndürür. Disklerin yüzeyine çok yakın konumda okuma yazma kafaları bulunmaktadır ve bu kafalar disklerin yarıçapları boyunca sürekli hareket eder. Disklerin dönüşü ve okuma yazma kafalarının hızı birleştiğinde sabit diske girip yazma ve okuma hızı oldukça artmaktadır. Aşağıda şekil 9'da bir sabit diskin iç yapısının üstten ve yandan görünümü verilmiştir. Ön sayfadaki şekilde de görüldüğü gibi, sabit disklerde sanal bazı bölümlemeler mevcuttur. Bu, okuma yazma kafalarının daha programlı şekilde tüm disk yüzeyini tarayabilmesini sağlamak için gerekir. Her diskin üzerinde dairesel şekilde izler ve her izin üzerinde eşit miktarda veri tutan sektörler bulunur. Sabit disk biçimlendirildiğinde bu iz ve sektörler oluşturulur ve her sektöre ait adres FAT ya da NTFS standartlarına göre bir tabloya kaydedilir. Bu tablo sayesinde bir bilginin sabit diskin neresinde yazılı olduğu bulunur. Sabit diskte tüm okuma yazma kafaları aynı şekilde hareket eder. Yani bir okuma kafası bir iz üzerindeyken diğer kafalar da aynı hizadaki izler üzerindedirler. Bu karşılıklı izlerin hepsine silindir adı verilir. Sabit diskler veriyi IDE ya da SATA standartına göre anakarta gönderir. Günümüzde genellikle SATA standardı kullanılmaktadır. IDE ve SATA farklı şekillerde kablolara sahiptirler. Sabit disk seçilirken dikkat edilmesi gereken iki unsur kapasitesi ve devir sayısıdır. Günümüzde terabayt ölçüsünde kapasiteye sahip sabit diskler mevcuttur. Devir sayısı ise dakika başına dönüş hızı belirtir. Örneğin 7200 RPM rotation perşembe minute ilk bir sabit disk bir dakikada 7200 dönüş yapmaktadır. Dönüş hızı arttıkça bilgi okuma ve yazma hızı da artmaktadır. Günümüzde en yaygın olarak 7200 devir sayılı sabit diskler kullanılmaktadır. Ekran kartı, ekran kartları programların işlemciden gelen görüntü verilerini işleyerek ekrana gönderen donanımlardır. Ekran kartlarının kendilerine özgü anakartları bulunur. Bu kart bilgisayarın anakartından veri ve enerji girişini sağlar. Ayrıca bu kart üzerinde ekran kartına bağlantı sağlamak için yuvalar bulunmaktadır. Bilgisayarın ekranı ekran kartına bağlanır ve ekran kartından gelen bilgileri kullanıcılara görüntüler. Bunun dışında ekran kartları kendine özgü bir işlemci ile geçici bir belleğe sahiptir. İşlemci grafiklerle ilgili tüm hesaplamaları ve işlemleri gerçekleştirir. Böylece bilgisayarın işlemcisine grafik işlemek için herhangi bir yük getirilmemiş olur. Kartın geçici belleği ise görüntülerle ilgili bilgileri geçici olarak depolar. Ekran kartının işlemcisi belleğe ne kadar kısa sürede erişirse hızı da o kadar artacaktır. İşlemci ile bellek arasında bir kere de aktarılan bilgi miktarı ekran kartının hızını belirler. Ekran kartları 3 boyutlu program kullanıcıları ve oyun oynayan kullanıcılar için çok önemlidir. Bu programlarda ekran çıktı kalitesi çok daha önemli olduğundan daha yüksek kapasitede bir hafıza ve işlemciye ihtiyaç duyulur. Oyun oynayan kullanıcılar genellikle 256 MB ve daha üzeri ekran kartlarını tercih ederler. Ekran kartlarında bir de görüntüleri dijitalden analog formata çeviren ve buradan ekrana gönderen bir çevirici bulunmaktadır. Bu görüntülerin dönüştürülme ve aktarılma hızı, ekranın tazelenme hızını belirler. Örneğin, ekran tazeleme hızı 60 Hz olduğunda bu ekranın saniyede 60 kez yenilendiği anlamına gelmektedir. Ekran kartlarında çözünürlük belirli bir ekranda görülebilecek piksel sayısını ifade eder. Piksel sayısı arttıkça görüntü kalitesi de artmaktadır. Belirli bir resimdeki piksel sayısı ekran çözünürlüğüne göre değişmez. Ancak çözünürlük yükseldikçe görüntü kalitesi artar. Ekran kartının farklı çıkışları bulunmaktadır. Bunlar CRT ekranlar ve projektörler için VGA çıkışı, dijital cihazlar ve LCD ekranlar için DVI, OLED ve yeni nesil televizyon, video oynatıcı, DVD oynatıcı gibi cihazların bağlanması için HDMI çıkışıdır. HDMI teknolojisinden önce ekran kartlarında video giriş çıkışları da mevcuttu. Diğer iç donanım kartları bilgisayarlarda anakart üzerindeki slot ve yuvalar izin verdiği müddetçe birçok ek kart bağlanabilir. Örneğin ses kartı, fax modem, Ethernet kartı ve DV kartı gibi. ses kartları dışarıdan aldığı analog sesleri dijital hale getiren, örneğin mikrofondan ses kaydı gibi ve dijital ortamdaki sesi analoga, ses dosyasının hoparlörden duyulur hale gelmesi gibi çeviren birimdir. Ses kartında genellikle iki giriş ve üç çıkış yuvası mevcuttur. Ses kartının anakarttan ayrı olmadığı durumlarda anakart üzerinde sadece üç yuva bulunmaktadır. Yeşil renkli yuva bilgisayardaki sesin hoparlöre aktarılmasını, kırmızı yuva mikrofondaki sesin bilgisayara aktarılmasını, mavi yuva MP3 çalar ya da kaset çalar gibi cihazlardan doğrudan bilgisayara ses aktarılmasını sağlar. Bilgisayara birkaç tane hoparlör bağlanmak suretiyle üç boyutlu bir ses sistemi kurulmak istendiğinde ise sarı uca ön, siyah uca ise arka hoparlör bağlanır. Arka sayfada bir ses kartının çıkış uçları gösterilmiştir. Şekil 1.12. Ses kartlarında en önemli özellik frekans değeridir. Frekans bir sinyalin bir saniyede yaptığı titreşim sayısını ifade eder. Özellikle ses kayıt işleminde frekans aralığı ne kadar geniş olursa ses o kadar kaliteli olarak kaydedilebilir. Çünkü böylelikle gerçek ses kaynaklarının sesine daha yakın frekansları bulmak kolaylaşır. Ses kartının kalitesini artıran diğer bir unsur da örnekleme bit sayısıdır. Örnekleme bilgisayarda analog sinyalin dijital sinyale dönüştürülmesine verilen addır ve örnekleme bit sayısı arttıkça ses kaydının kalitesi artar. Fax modem ve Ethernet kartları internete bağlanmak için gereken veri akışını gerçekleştirir. Fax modem kartları evde internet bağlantısı için kullanılır. Modemler telefon hattına bağlanırlar ve bu hattan gelen analog sinyalleri dijital verilere ve bilgisayardaki dijital verileri telefon hatlarından gönderilmek üzere analog sinyallere çevirirler. Ancak günümüzde fax modem kartı kullanımı hızla ortadan kalkmaktadır. Bunun yerine harici modemler sayesinde evde birçok bilgisayar aynı anda internete girebilmektedir. Ethernet kartı bilgisayarın bir bilgisayar ağına hızlı bir şekilde bağlanmasını sağlar. Ethernet kartının görevi paketler halinde gelen sinyalleri çözümlemek ve gönderilmek üzere olan sinyalleri ağ üzerinden gönderilebilecek paketlere dönüştürmektir. Birçok yerde ağa bağlanan bir bilgisayar aynı zamanda internete de bağlanmaktadır. Ethernet kartı kendine özgü J45 denilen bir kablo ile ağa bağlantı sağlamaktadır. Ağ üzerinden bilgi alışverişinde her Ethernet kartı için farklı olan MAC adresi denilen bir adres kullanılır. Yanındaki şekil 13'te bir Ethernet kartı çıkış ucu görülmektedir. TV kartları bilgisayardan normal televizyon kanallarını izlemeyi sağlar. TV kartının üzerinde radyo ve TV için anten girişleri, ses kartı bağlantı yuvası ve uzaktan kumanda için alıcının takılacağı yuva mevcuttur. Dikkat! Bilgisayarın anakartına herhangi bir kart takılmak istendiğinde anakarta giden enerji kesilmeli. kullanıcı kendisini statik elektrikten arındırmalı ve anakart ile takılacak kartın üzerinde statik elektrik olup olmadığından emin olunmalıdır. Aksi takdirde takılacak kartın ve anakartın zarar görmesi durumu söz konusudur. Güç kaynağı bilgisayardaki tüm donanımlara doğrudan ya da anakart üzerinden enerji sağlar. Bu cihaz şehir şebekesinden gelen elektriği doğrusal akıma çevirir ve uygun voltaj ile donanımlara ulaştırır. Bilgisayarda bulunan iç ve dış donanımın sayısına göre güç kaynağı seçilmelidir. Giriş birimleri bilgisayara veri ve komut girişi yapmaya yarayan aygıtların tümüne giriş birimleri adı verilmektedir. Klavye, fare, yazıcı bunlara örnek olarak verilebilir. Klavye üzerinde harfleri, sayıları, işaretleri, özel fonksiyon ve imleç kontrol tuşlarını barındıran bir aygıttır. Harf dizilimleri farklı olan ve ismini bu dizilime başladığı harften alan Q klavye ve F klavye olarak adlandırdığımız iki tip klavye mevcuttur. F klavye daktilo ile aynı harf dizilimine sahiptir ve Türkçe kelime yapısına en uygun klavye türüdür. F klavyenin Türkçe dilinin yapısına en uygun klavye olmasının ana sebebi Türkçe'de sık kullanılan harflerin rahat kullanabileceğimiz parmakların altında olmasındadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ünite sonunda yer alan okuma parçasında bulabilirsiniz. Günümüzde en çok Q klavye kullanılıyor olsa da F klavye de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu klavyelerin harf dizilimleri dışında herhangi bir fonksiyonel farkları bulunmamaktadır. Fare, mouse, fare, ekranda beliren imleci üzerinde bulunan algılayıcıları sayesinde kontrol etmeye yarayan bir araçtır. Farenin üzerindeki tuşlar yardımı ile kullanıcı işaretleme, seçme, sürükleme ve çalıştırma işlemlerini gerçekleştirebilir. Farenin mekanik ve optik türleri kullanılmaktadır. Mekanik fare düz ve pürüzsüz bir kullanım alanına ihtiyaç duyarken optik modelleri genellikle her türlü ortamda daha rahat kullanım imkanı sunmaktadır. Fare, bilgisayara kablolu veya kablosuz olarak kızılötesi, bluetooth, radyo dalgaları aracılığı ile bağlanabilmektedir. Mikrofon, ses dalgalarını elektrik sinyallerine çevirerek sesin sayısal ortama aktarılmasını sağlayan bir aygıttır. Bu aygıt aracılığı ile bilgisayar ortamında ses kaydı yapılabilir. Mikrofon, uygun yazılımlar ve internet aracılığı ile sesli görüşme yapmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternet kamerası, webcam, internet üzerinden görüntünün çeşitli programlar aracılığıyla genellikle gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını sağlayan sayısal kameradır. Bu kameralar günümüzde dizüstü bilgisayarların ekranlarına yerleşik olarak gelmektedir. Harici olarak da bulunan bu cihaz, bilgisayara USB portundan bağlanır. Gerekli yazılımlar aracılığı ile internet ortamında görüntülü konuşma yapabilmek için kullanılır. kullanıcının ya da istenilen her şeyin görüntüsü ve eş zamanlı olarak karşı bilgisayara aktarmak için görüntü yakalama görevini üstlenmektedir. Oyun çubuğu, joystick, bilgisayar oyunlarında kontrolü sağlamak için kullanılan bir aygıttır. Bu aygıt ile oyunu yönlendirmenin yanı sıra, üzerine yerleştirilmiş özel tuşlara bilgisayar oyunu içinde ihtiyaç duyulabilecek özel kontroller atanabilmektedir. Kablolu ve kablosuz türleri mevcuttur. Oyun kontrol teknolojisindeki hızlı gelişmeler, yakın zamanda joystick'lerin yerini beden hareketlerini algılayabilen özel aygıtların alacağı sinyalini vermektedir. Barkod okuyucular, siyah ve beyaz çizgileri algılayıp onları elektronik ortamda sayısal verilere dönüştürebilen aygıtlardır. Günümüzde, ticari olarak satılan her ürünün kendisine özgü tanımlanmış eşsiz bir kodu vardır. Bu kod siyah ve beyaz çizgiler ile barkod okuyucuların algılayabileceği şekilde ürün etiketine yazılır. Barkod okuyucular sayesinde ürünlerin sisteme tanıtılması çok daha hızlı, seri ve doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Bilgisayara birçok porttan bağlanabilen veya kablosuz iletişim kurabilen türleri mevcuttur. Grafik tablet ile yapabildiğimiz çizimlerin eş zamanlı olarak sayısal ortama geçmesini sağlayan özel bir çizim tableti ve bu ortama duyarlı bir kalem ile çalışan bir sistemdir. Basınç duyarlı kalemi sayesinde çizgi kalınlığı kontrolü sağlanabilmektedir. Bu tabletler özel grafik programları tarafından da desteklenmektedirler. Televizyon ekranlarında ya da bilgisayar oyunlarında gördüğümüz karakterler genellikle bu cihazlar ile resim yeteneği olan kişiler tarafından çizilerek sayısal ortama aktarılırlar. Sayısal ortama aktarılan bu çizimlere daha sonra animasyon programları yardımıyla hareket ve renklilik katılır. Tarayıcı scanner, tarayıcı, düz bir yüzeye basılmış görsel veya yazıyı elektronik ortama aktarmaya yarayan bir araçtır. Işığa duyarlı sensörleri yardımı ile içine yerleştirilen belgenin her noktasını tarayarak sayısal hale dönüştürür ve bu sayede belge bilgisayar ortamında görüntülenebilir, kaydedilebilir ve farklı programlar ile üzerinde değişiklikler yapılabilir. Tarayıcılar kullanılırken bilinmesi gereken en önemli nokta çözünürlük ayarıdır. Bu ayar yüksek değerlere getirilerek bilgisayar ortamında görüntü kalitesi daha iyi görseller elde edilebilir. Çözünürlüğü artırılması ile dosya boyutunun da artacağı gözden kaçırılmamalıdır. Çıkış birimleri işlemci aracılığı ile verilen görevlerin yerine getirilmesi sonucunda elde edilen verilerin kullanıcıya ulaşması için kullanılan aygıtlara çıkış birimi denmektedir. Ekran. Bilgisayar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin takibi ve kontrolü için ekran kartı yardımı ile üretilen elektronik görüntü sinyallerini çıplak gözle görülebilecek hale çeviren bir aygıttır. Başlıca CRT, ilacı olmak üzere farklı türleri mevcuttur. Günümüzde CRT ekranlar kullanımdan kalkmakta yerini daha az yer kaplayan LCD ekranları bırakmaktadır. Ekranların boyutu köşegen ölçümü ile hesaplanmakta ve genellikle inç ölçü birimi ile verilmektedir. 15 inç, 17 inç gibi bir inç yaklaşık 2.54 santimetredir. Yani 17 inçlik bir ekranın köşegen uzunluğu yaklaşık 43 santimetredir. Kaç inçlik bir ekranın alınacağı genellikle yapılan iş ve kullanım amacı ile ilgilidir. Masaüstü bilgisayarlarda genellikle 17 inç ekranlar tercih edilmekteyken bu ekran boyutu taşınabilirliği kolaylaştırması için dizüstü bilgisayarlarda daha da düşmektedir. Ayrıntının önemli olduğu detaylı grafik tasarımı, plan, proje çizimi gibi işlerde daha büyük ekran boyutuna sahip ekran tercih edilmelidir. Yana çıkma 55 ekran televizyon, aslında köşegen uzunluğu 55 cm olan bir ekrana sahip televizyon demektir. Yazıcı, printer, yazıcı, bilgisayara paralel veya USB çıkışından bağlanan ve bilgisayar tarafından gönderilen elektronik verileri bir kağıt üzerine toner ya da kartuş yardımı ile yazabilen bir aygıttır. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve lazer başta olmak üzere çeşitli yazıcı türleri mevcuttur. Yazıcı alırken dikkat edilmesi gereken hususlar kullanım amacına göre şekillense de bireysel kullanıcılar için yazıcının çıktığı kalitesi ve dakikada bastığı sayfa sayısı dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerdir. Yazıcı alırken dikkat edilecek bir diğer husus da kullandığı mürekkep miktarı ve mürekkep fiyatıdır. Yazıcı cihazların fiyatı düşük olsa da uzun vadede mürekkep masrafı çok yüksek olabilmektedir. Sıra sizde bir sizce neden halen banka, postane, muhasebe daireleri gibi yerlerde rahatsız edici bir ses çıkarmasına rağmen nokta vuruşlu yazıcılar tercih ediliyor? Sıra sizde bir yanıt. Nokta vuruşlu yazıcılar birden fazla kopyalı kağıtlara aynı anda baskı yapabildi. Örneğin 3 adet üst üste konmuş dekont kağıdı gibi. İçin bu tür yazıcıdan birden fazla kopyanın alınması gereken yerlerde halen nokta vuruşlu yazıcılar tercih edilmektedir. Bu sayede hem hız hem de tasarruf sağlanmaktadır. Hoparlör, hoparlör. Bilgisayar üzerindeki ses kartı çıkışına bağlanan ve elektrik akımındaki değişimleri ses dalgalarına çevirebilen bir aygıttır. USB çıkışından bağlanan modelleri de mevcuttur. Temel olarak üzerinde açma kapa düğmesi ve ses ayar düğmesi yer alır. Depolama birimleri. Depolama birimleri, bilgisayarda işlenen sayısal verileri, dosya, resim, müzik, video gibi saklayabilen, elektrik kesintisinde dahi verileri silmeden tutabilen birimlerdir. Taşınabilir diskler, CD ve DVD'ler birer depolama birimidir. Taşınabilir diskler gelişen bilgisayar teknolojisi ile birlikte veri depolama ve bu veriyi beraberinde taşıyabilme ihtiyaç ve imkanları da artmaktadır. Bunun için geliştirilmiş donanımlara taşınabilir diskler adı verilmektedir. Genel olarak durağan sürücüler, solid state drives, SSD ve harici sabit disk sürücüleri, hard disk drives, HDD olmak üzere iki çeşit harici disk türü bulunmaktadır. Bu diskler bilgisayara USB, firevire, SATA gibi portlardan bağlanarak veri alışverişini sağlarlar. Her ne kadar SATA, firevire bağlantı türünden, firevire da USB bağlantı türünden daha hızlı veri aktarımına imkan tanısa da bağlantı türü seçimi taşınabilir diskinizin nasıl kullanmak istediğinize ve bu bağlantı türünün bilgisayarınızla olan uyumluluğuna bağlıdır. Durağan sürücüler, solid state drivers, SSD, durağan sürücüler, SSD'ler, HDD'lere göre veri aktarımında çok daha hızlı olsa da fiyatları aynı kapasitedeki harici sabit disk sürücülere göre 2-3 kat daha yüksektir. SSD'ler içerisinde hareket eden parçası bulunmayan, tamamen elektronik bir sistemden oluşan aygıtlardır. HDD'ler ise içerisinde hareket eden okuma yazma kafası ve dönen diskleri olan mekanik bir aksama sahiptir. Bakınız sabit disk, flash bellek, flash memory ya da memory stick olarak da adlandırılan taşınabilir depolama birimleri, aslında bir SSD depolama birimidir. Boyutlarının küçük olması ve hızlı veri aktarılabilmesi sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Şu an piyasada genellikle 4, 8, 16 ve 32 GB kapasitelerinde USB bellekler bulmak mümkündür. Harici sabit diskler, hard disk drivers, HDD, taşınabilir disk olarak da adlandırılan, boyutları ve kapasiteleri USB belleklere göre çok daha büyük olan içlerine sabit disklerin yerleştirildiği harici sabit diskler günümüzde yoğunlukla kullanılmaktadır. Harici diskler USB belleklerden boyut ve ağırlık olarak daha büyüktür. Şu an piyasada genellikle 250, 500 GB ya da 1-2 TB kapasitelerinde harici sabit diskler bulmak mümkündür. Diğer taraftan harici diskler 2,5 ve 3,5 inç olmak üzere genellikle iki boyutta piyasada bulunmaktadır. CD-DVD optik teknoloji ile okunabilen ve yazma yapabilen sürücülerdir. CD maksimum 657 veri depolama kapasitesine sahiptir. DVD-ROM'lar, CD-ROM'ların daha gelişmiş sürümü olarak düşünülebilir ve türlerine göre değişim gösterse de kapasiteleri CD'nin 6-7 kat fazlası olabilmektedir. Bir DVD-ROM için en çok kullanılan kapasite ölçüsü 4.7 GB'dir. Ancak bu teknolojilerin harici disk gibi hızlı ve ucuz depolama tekniklerinin yaygınlaşmasıyla günümüzde giderek kullanımdan kalktığı görülmektedir. CD ve DVD-ROM'lara veriler bir kere yazılabilirken CD-RW ve DVD-RW üzerine birden fazla kez veri yazılabilmektedir. Bilgisayarlar ile ilgili genel sorunlar ve çözümleri önceki kısımlarda da belirtildiği gibi Bilgisayarlar pek çok teknolojik parçanın bir araya gelmesi ile çalışmaktadır. Peki bunun nedeni nedir? Gerçekten bu klavye Türkçe'ye uygun mudur? Cevap tabii ki hayır. Türkçe en uygun klavye İhsan Yener tarafından 1955 yılında Türk Dil Kurumu'nun dilimizdeki kelimelerde kullanılan harflerin istatistiksel analizini yapan çalışmasını temel alarak geliştirdiği klavyedir. C klavye adıyla da anılan bu yapı uzun bir süre daktilolarda kullanılmıştır. C klavyenin Türkçe'ye daha uygun olması nedeniyle uluslararası hızlı daktilo yazma yarışmalarında Türk katılımcılar genellikle birinci olurlar. Ancak C klavye, Türk klavyenin bilgisayarları istilası ve okullarda çocuklarımıza Türkçe'ye uygun klavyenin sunulmaması gibi nedenlerden dolayı unutulmaya yüz tutmuştur. C klavye bugün genelde eski nesil kullanıcılar tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Türkçe için geliştirilmiş olan F klavyeye sahip çıkıp yeniden kullanılmasını sağlamalıyız. Kaynak: Çağıltay K. 2011 İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği Teoriden Pratiğe ODTÜ Yayıncılık